Şah ve Sultan İskender Pala 35. Ayrım. Planlarım istediğim şekilde ilerliyordu. Taçlı gün aşırı çarşıdaki gediye gidiyor, dükkanın hesapları ve ihtiyaçlarıyla ilgileniyor. İkindi sonrasında konağın tedariğini görüyor ve her defasında mutlaka meyve alıyordu. Bazı günlerde yanında bir kadın daha bulunuyordu. Bu eski kocası Cafer Çelebi'nin kızı Lebabe'ymiş. Nüktedan birine benziyor. Taçlı ile aynı yaşlarda. Ben İstanbul caddelerinde, çarşılarında Kadir'i tacı ve hırkasıyla belimde kuşak Taçlı'yı takip ederken bir yandan da başka birinin onu takip edip etmediğine bakıyordum. Tahminimde yanılmamıştım. Yeniçeri ağasının çavuşlarından biri her nereye gitse Taçlı'yı uzaktan izliyor, evine kadar emniyetle ulaşmasına nezaret ediyordu. Her defasında Taçlı aynı yollardan geçiyor, çavuş da dönüş yolu üstünde bir yorgan terzisine uğrayıp zulalanmış afyon alıyordu. Araştırıp öğrendim. Dükkan sahibi afyon ve mükeyyifat kaçakçılığı yaptığı için penceresini tahta ile çaktırmış, kapattırmıştı. Yani oraya giren birisi kapıdan çıkmadığı sürece içeriden çıkacağı tek yol bacaydı. Bu da ancak yarım saatte mümkün olurdu. Çavuşu öldürmek istemiyordum. Geri dönüş yolunda yorgun olacaktı ama bir dervişe elbette yardım ederdi. Saraçlardan 2 adet eşek semeri satın aldım. Ertesi gün onları evden çıktıktan sonra takip edecek, dönüş yolunda yorgancıya yaklaşırken çavuşa yanaşıp omzumdaki semerlerden birini tamir için yorgancıya kadar götürmesini rica edecek. Sonra da dükkana girer girmez üzerinden kapıyı kapayıp halkasına bir kilit asıverecektim. Oradan ayrılınca Taçlı'yı öldürmem için 10 dakika kadar bir sürem kalıyordu. O sırada akşam karanlığı da basmış olacaktı ki böyle bir plan ile 10 dakikada bir kadının kalbine birkaç hançer darbesi indirip kaçmak ve Üsküdar'a giden son sandallardan birine yetişmek hiç de zor değildi. Sonra ver elini baba yurdu. Planımı birkaç defa tatbik ettim ve talim ettim. Mesafeleri adım adım ölçtüm, hançerimi belime soktum. Şehre manetine yakın tekkedeki eşyamı çıkınladım, beklemeye başladım. Ertesi gün her şeyin sonu olacaktı. O ertesi gün bir türlü gelmedi. Bu Tanrı'nın takdiriydi. Gün aşırı gediğine giden Taçlı tam 5 gün ortalıklarda gözükmedi. Her gün kamber dışarı çıkıp geri döndü. Bense eve girmeye cesaret edemedim. Çünkü Taçlı çıkmayınca Yeniçeri çavuşunun da evi gözetleyeceğini biliyordum. Ben tekkede Taçlı'yı beklerken meğer İstanbul Sultan'ın ölüm haberini almış ve çalkalanmaya başlamış. Öğrendiğime göre Sultan 20 gün kadar evvel Edirne'de Hakk'ın rahmetine kavuşmuş ve yerine oğlu Süleyman gelesiye kadar bu haber hem askerden hem de halktan gizlenmiş. Durumdan haberdar olunca her şeyi yeniden gözden geçirmem gerekti. Sultan ölmüştü. Bu durumda acaba Şah yine de Taçlı'nın ölmesini ister miydi? Zannediyordum ki o Taçlı'yı sultana ait hissettiği için öldürtmek istiyordu. Sultan olmayınca aidiyet de ortadan kalkardı. Eğer sultan onun gitmesine izin vermiyor idiyse oğlu Süleyman bu kararı değiştirebilirdi. Nitekim Şehzade Süleyman'ın kızılbaşlara ılımlı yaklaştığı biliniyordu. Eğer Taçlı kendi iradesiyle İstanbul'da duruyor idiyse sultan ölünce bu fikrini değiştirebilir, belki Tebriz'e dönerdi. Bin bir düşünce içinde sabaha kadar uykusuz kaldım. Ne yapsam ne etsem yapılacak başka bir şey daha aklıma sökün edip geliyordu. En sonunda bu kadını şimdi öldürmek Şah'a iyilik yapmak olmayabilir dedim içimden. Madem ki Şah'ın mutlu olması için bir ışık yanmıştı, en azından bunu öğrenmesi, belki Taçlı'ya dönme teklifini yeniden yapması ve eğer dönmezse ölüm kararını tekrar vermesi gerekirdi. Kader bütün planları alt üst etmiş, yine sorunu Ezrail çözmüştü. Ertesi gün Üsküdar'a geçtim. Görevim yapmış olsaydım Ilıcaköy'e gidecek, Kızılbaş halifesi olarak insanları irşada çalışacaktım. Ama görev yarım kalınca İsfahan'a dönmem gerekti. Mazenderan dağlarına 1520 yılının ilk karları düşmeye başladığında vardım. Şah'ı Çil Sütün Sarayı'nda salonun resimlerini incelerken buldum. Kaplan avından dönmüş, biraz avladığı pantere üzülmüş, biraz da yalnızlığından bıkmış olarak resmin karşısına oturmuş, bir gazel yazmakla meşguldü. çiğ sütün 40 sütun demekti. Ama aslında 20 sütunu vardı. Önündeki asude havuza yansıyan görüntüsüyle 40 sütunlu bir saray gibi görünüyordu. Ben İstanbul'dayken Şah Hazretleri hemen her gününü burada geçirmiş, küçük ama ihtişamlı sarayın duvar ve tavanlarını nakışlayan ustaları izlemiş durmuş. Hatta büyük salonun duvarlarına kendi tasvirini de çizdirmiş. Bu tasvirde kulağında inci küpe görünmesini istemiş. Meğer çaldıranda kulağı yırtıldığı vakit yitirdiği küpeymiş bu. Bilenler Taçlı Hatun'un hatırasını taşıdığı küpe olduğunu söylüyorlardı. İsfahan'da durmak şaha yaramış gibiydi. Huzuruna çıktığımda Mazenderan dağlarında avladığı aslanın yavrularına üzülüyordu. Meğer yavrularını fark edememiş. Üzüntüsünden miydi bilmiyorum. Beni görünce İstanbul'da ne olduğunu, ne yaptığımı hiç sormadım. Yalnızca hepimiz Allah'tanız, ona döneceğiz dedi ve yanaklarına iki damla yaş süzüldü. O gece bu cümleyi Taçlı'yı öldürdüğüme inanarak söylediğini zannettim ve gerçeği nasıl açıklayacağıma karar veremeden uykusuz geçirdim. Ertesi gün Şah beni çağırtmış, huzuruna vardım. Meğer o sözü ezeli düşmanı Sultan Selim Han için söylemişmiş. Kahraman bir hükümdardı, Allah rahmet eylesin dedi. Bundan cesaret alarak durumu ona açıklamak istedim. Meğer istihbaratı çoktan edinmiş. Taçlı'yı öldürmeden döndüğüm için beni affettiğini söyledi. İçten içe buna çok sevindiği belliydi. Beni tekrar İstanbul'a göndermek istedi. Bu sefer Taçlı'ya bir aşk mektubu gönderecekmiş. Öylece sessiz kala kaldım. Sonunda İstanbul'a ikinci defa gitmeye tahammül edemeyeceğimi, gidersem mektubu yerine ulaştırdıktan sonra teke eline geçme kararında olduğumu, bana halifelik verip bu arzuma müsaade etmesi gerektiğini söyledim. Hasan olarak vazifemi yeterince yaptığıma inandığımı ve artık tekrar Hüseyin olmak istediğimi söyledim. İstanbul'a varınca Hüseyin'in içimde baskın çıktığını anlattım. Hiç öfkelenmedi, dinledi. Düşündü ve nihayet nefes alıp verdiği sürece Hasan olarak kalmamı istedi. Bunu adeta emredercesine söyledi ve İstanbul'a başka bir ulak göndermeye karar verdi. O günden sonra ikimiz hayatlarımızı birbirine bağladık. Vezirlerine, halifelerine hatta Gülizar Begüm'e bile açmadığı sırlarını benimle paylaşmaya başladı. Artık Tahmasp'ı benim yetiştirmemi isteyecek kadar bana güveniyordu. Taçlı'yı ne kadar sevdiğini, son yazdığı gizli mektubuna olumsuz cevap gelince, ne kadar perişan olduğunu, gitgide şiiri azaltıp badeyi çoğaltmasının gerçek sebebini, sık sık geçirdiği mide kanamalarının o günlerde başladığını, Şehzade Tahmasp'ı nasıl önemsediğini, onun annesinin Taçlı olmamasına çok üzüldüğünü, oğlunu istikbalde ülkesinin başında görmeyi çok arzu ettiğini, bu yüzden onu Div Ali Sultan'ın tıpkı bir Osmanlı şehzadesi gibi yetiştirmesi için emir verdiğini hep benimle konuştu ve itirazlarımı daima dikkate aldı. Sarap'ta yine bir kanama geçirip son nefesini verdiği akşam Taçlı'yı anmış ve Gülizar Begüm ile bu yüzden tartışmışlardı. Henüz 38 yaşındaydı. Ben onun hayata veda ettiği yaşta Şehzade Selim'in yeni hükümdar olduğunu hatırladım. Bu yaşta istese yeniden cihanı avucunun içine alabilirdi. Ama o Taçlı'yı avucuna alamamış biri cihanı avucuna alsa ne çıkar diye düşünüyordu. Öldüğünde üzerinde Taçlım, ebedi aşkım. Ben sensiz kaldığım geceler boyunca hep kan ağladım da sen bir gece olsun sensiz kalmadığın için aşkımı anlamadın diye başlayan yarım kalmış sitem dolu bir mektup ile madem elbisesi vardı. Bu elbise Çaldıran'dan sonra geçen 10 yıl boyunca onun en sevdiği elbiseydi ve üzerine giyinmediği zamanlarda ruhuna giyinirdi. Zihninde hala Hatay adını taşıyordu ve Taçlı'nın yanında olmadığı bir dünyada kendini fazlalık hissediyordu. Anadolu, Ilıcaköy, vatanım ve galiba şimdi uyumalıyım. Yarın ve daha sonraki günlerde yürünecek yollar var. Uzun yollar, çok uzun yollar. 34. Taçlı. Muhabbet şahının bir bendeyi fermanıyız cana. Gedayı kuyu aşkız alemin sultanıyız cana. Selimi. Bu bab İstanbul'da Taçlı Hatun'un sevgiliye kavuştuğu beyanındadır. Eylül 1525, aldı Kamber. Yanıma geldiğinde hayatımın en zor anını yaşamakta olduğunu itiraf etmeliyim. Yıldızlarımı keseden çıkarmış, toprağa koymak üzere hepsini tek tek okşuyor, her birinin ait olduğu gecelerin hatıralarıyla hıçkırıklarımı yıkıyordum. Babaydar'ın yıldız kesemi bana verdiği gece, elini elime koyuşunu ve "bu keseyi hiç kaybetme babacım, gelecekteki kaderini bunun içindeki yıldızlar belirleyecek. Unutma, Babaydar seni her zaman sevdiği gibi her zaman sevecek" dediğini hatırlıyorum. 8 yaşındaydım ve o günden itibaren bu keseyi canımdan fazla korudum. Ama artık onu korumanın bir anlamı kalmamıştı. İçindeki yıldızları layık olduğu şekilde dağıtayım yeter diyordum. Bunun için kesenin dibinde kalan son yıldızı da çıkarmak isterken, yıldız kesemin eprimiş astarını yırtıverdi. İçimden "zaten ihtiyacım da kalmamıştı artık" diye geçirirken parmağım bir küçük ibrişime temas etti. Elimle yokladım. Kesemin içinde yabancı bir el uzanmış olduğunu anladım. Ama çocukluğumdan bu yana hiç yanımdan ayırmamış, tutsak kaldığım zamanlarda bile onu hep koynuma, pazuma ve yastığımın altına koymuştum. Kesemin astarında ne olabilirdi? Hıçkırıklarıma ara vermeye çalışarak astarı sonuna kadar yırttım. Elimde bir küçük bez parçası vardı ve üzerinde de bir yazı. "Babacım, Erdebil Sultanı Şıh Ali'nin tek oğlu olduğunu ve sen henüz bir yaşındayken, Akkoyunlu Ebih Sultan'ın Erdebil'de babanı öldürdüğü vakit annen, Hatice Begüm'ün çıldırdığını sana nasıl söyleyebilirdim ki?" Hayır, böyle bir şey olamazdı, olmamalıydı. Olmaması gerekirdi. Ben Şah'ın yeğeni olamazdım. Onca yıl beni yanı başında, elinin altında tutmuş ama akraba olduğumuzu, amcam olduğunu söylememişti ha? Buna inanmak istemiyordum. Sarayına vardığımda beni hadım ettirerek sonsuza kadar tahttan uzaklaştırmış olduğunu, rakip olmamı engellediğini öğrenmek istemiyordum. Bir kabus olmalıydı bu. "Babaydar, bunu neden yapıyorsun bana? Şıh Ali'nin yanında çok güzel bir kadın varmış. Tebriz'i fethetmeye giderken bu kadın onun yanında güneş gibi parlıyormuş" dediğinde bana annemi anlattığını neden söylemedin? "Peki ama Babaydar, sen benim kimim oluyordun? Bu sırrı senden başka kimler biliyordu?" "Hayır, hayır. Bu notu yıldız kesemin astarına kim diktiyse bana zulmetmek için bunu yapmış olmalı. Ben taçlı için var olmaktan yeterince bahtiyarım. Ben bu kullukta zaten sultanlık bulmuşum. Sultanlık yapmaya kalkıp da kul olmayı neden isteyeyim? Peki ama ya bana bu haksızlıkları yapanlar için ne düşünmeliyim? Bana reva görülen haksızlığın hesabını kimden sormalıyım? Hayır, hayır. Yıldız kesemin astarındaki bu yazıya inanmamalıyım. İyi ama Babaydar, bu keseyi hiç kaybetme babacım derken yoksa astarda yazılan bu satırları okumamı mı istiyordun? Babaydar, beni sevdiğini sanıyordum. Bunu neden sakladın? Hayır, hayır. Bu yazıya inanmamalıyım. İnanamam." Acılar üst üste yığılmıştı. Aynı günde böylesine katmerli üzüntülerin hepsine birden düçar olacağım asla aklıma gelmezdi. Eyüp Sultan'ın sırtlarındaki Gureba kabristanında ara ara çiseleyen yağmur altında bir taze mezar kokusunu içime çekerek ağlıyor, ağlıyordum. Henüz 8'inde bir çocukken Babaydar'dan ayrıldığım gece bile bu kadar çok ağlamamıştım. Neden sonra kızaran gözlerime bakan bir çift buğulu göz gördüm. "Onu seviyor muydunuz?" Bunu söylerken mezarı işaret etmişti. "Onu seven bir ben olsaydım keşke. Başka seveni de mi vardı?" İkindiden gün batımına kadar bu soruyu soran pak yüzlü adamla konuştuk durduk. 30-35 arasında gösteriyordu. Nahçıvan'da yaşayan bir şairmiş. Şah ölünce İran'ı terk edip çıkmış. Vaktiyle oralarda bir gönül derdine tutulmuş, unutamadığı bir sevgilisi varmış. Derbeder aşık. Şimdi kader onu İstanbul'a kadar getirmiş. Bir kitap üzerinde çalışıyormuş. Sevdiğini kaybeden kimsesiz bir aşığın kederini anlatan bir mesnevi yazmak istiyormuş. Bu yüzden kimsesizler kabristanına gelmiş. Belki ilham olur diyerek. Farsça bilip bilmediğimi sorduktan sonra bana şiirlerinden birkaç dize okudu. Hazin sözlerle dolu manzumelerdi bunlar. Taçlı'nın taze mezarı başında okunmaya uygun neşideler gibi geldi bana. Birkaç tane daha okumasını söyledim. Bir yandan mezar topraklarını düzeltir, diğer yandan şiirler, ayrılıklar, ölümler ve sevgililer üstüne konuşurken neden İstanbul'a geldiğini sordum. Bana gezip duran bir şair olmaktan artık çok yorulduğunu, Sultan Süleyman Han'ın şairleri himaye ettiğini duyduğunu, bu yüzden İstanbul'da kalmaya geldiğini anlattı. İnanasım gelmedi. Oralardaki sevgilin ne olacak dedim. O artık oralarda değil, onu her gittiğim yere içimde götürüyorum zaten cevabını verdi. Sonra da aşka dair neler bildiğimi sordu bana. Taçlı'nın taze mezarı başındaydık. Önce hiçbir şey anlatmak istemedim. Ama gözlerinde öylesine kederler vardı ki belki yazacağım mısralar benim duygularımı da dillendirip ölümün elinden kurtarır diye düşündüm. Taçlı Hatun'u bilir misin? Hani güzeller güzeli Taçlı Hatun'u. O bir efsanedir ki Tebriz Şahı onun için tam 10 yıl şiirler yazıp yas tuttu. Yalnız o mu? Yalnız o değil elbette Çelebi. Yalnız o değil. Öyle bir güzellik için belki. Cümlenin gerisini söylemedi, başını yere eğdi. Benimle birlikte mezarın topraklarını eliyle düzeltmeye başladı. Neden sonra avuçlarını birbirine sürtüştürüp çamurlanan parmaklarını temizledi. Yağmurun ıslattığı yaprakları demetleyip bir mendil gibi ellerini sildi. Kuşağından bir enam cüzü çıkarıp dualar okudu. O anda Taçlı'nın ruhuna Kur'an okumayı ihmal ettiğim için kendime kızdım. Benim ihmal ettiğim şeyi bir yabancının unutmamasını düşününce de kendimden utandım. İçimden, bu adam Hızır olmalı. Taçlı'yı son yolculuğuna huzurlu göndermek ve benim kimsesizlik sancımı dindirmek için ta Nahçıvan'dan gelmiş bir Hızır diye geçirdim. Sordu, Sultan öldüğünde çok üzülmüş müydü? Kimden bahsettiğini önce anlamak istemedim. Kim üzülmüş müydü diye karşılık verecek oldum. Bir şairin Taçlı Sultan hakkında benim Taçlı Sultanım hakkında bilgi edinmek istemesini hoş karşılamadım. Yine de içimden, madem ki konu Taçlı'dır elbette konuşmaya değer. Mezarı başında adını anmak, iyiliğini söylemekten kime ne ziyan diye geçirdim. Cihanın bütün sözlerinin Taçlı üzerine olmasını isteyen benim, sevdiği asil ve güzel kadın için şiir yazmak isteyen bir şairin, sana incinme hakkım var mıydı? Belli ki bu şair pek çok insan gibi onun adını duymuş olmalıydı. Mezarın başında da herhalde kötü bir maksadı olamazdı. Kur'an okuyordu ve sorusunu çok samimi şekilde sormuştu. Ben de samimiyetimle anlattım. İçimi dökerek ve hazin hatıraları yeniden yaşayarak. Çok farklı bir zaman dilimiydi. Taze toprağın başında apayrı bir dünya. Kelimelere sığınmış, kendimle hesaplaşır gibi anlatıyordum. Ve o dinlerken kah hüzünleniyor, kah üzülüyor, bazen de gülümsüyordu. Bir ara gözlerinin yaşardığını gördüm. Sultan öldüğünde evet üzülmüştü, çok üzülmüştü. Üzülmekten öte neredeyse kendini kaybetmişti. Çünkü sonraki zamanlarda dalgın, bıkkın ve aldırışsız biri olup çıktı. Sultan öldüğünde bir mektup ile birlikte bir inci, bir de inci küpe gelmişti kendisine. İnciyi bana verdi, küpeyi kendisine aldı. Önce Şah'ın kulağında, sonra Sultan'ın kulağında durmuş bir küpeydi bu. Çocukluğundan beri sevdiği biri vardı, adı Ömer. Küpede Ömer'in ona verdiği inci vardı. Ama ne Şah ne de Sultan bunu bildi. Küpenin incisini çıkarıp boynuna astı ve sonraki zamanlarda eliyle bağrındaki bu inciye dokunup durdu. Karar veremiyordum. Eli inciye temas ettiği vakit Ömer'i mi hatırlıyordu yoksa Sultan'ı mı? Sultan'ın ölümünden sonra içinde hangi rüzgarlar esiyordu bilemiyordum. Hatta bazen inciyi avucunda okşarken Şah'ı hatırladığından, onun hasretiyle yandığından bile şüphe ediyordum. 4 yıl kendi içine kapanmış bir kadın olmuştu. Eskisi gibi konuşmaya, dertleşmeye fırsat vermiyordu. Bir gün bana, eğer arzu edersem can sıkıntısını gidermem için bir iş kurmayı teklif ile adeta benden kurtulmayı ima ediyor. Bir başka gün kendisiyle az ilgilendiğim için sitem ediyordu. 35. ayrımın sonu sayfa 372, devamı 36. ayrımda.